Ayrım 17 Shogun James Clayball Sayfa 218 Blackthorn ölümün eşiğinden ağır ağır döndü. Odadakilere de bıçağı da çok uzaklardan ve anlamayarak baktı. Sonra birden olanları anımsadı ama kendisini diri değil ölü sanıyordu.
Anjinsan, Anjinsan!
Kadının dudaklarının oynadığını gördü ama bütün duyumları yağan yağmur ve esen rüzgara yönelmişti. Evet, kendi sesi de uzaktan geliyordu. Fakat yağmurun kokusunu alıyor, havadaki deniz tuzunu tadıyordu. Hayretle kendi kendine sağım dedi. Sağım ve dışarıda yağmur yağıyor. Kuzeyden de rüzgar esiyor. Ölmemişim, sağım. Diğerleri sessiz sedasız ve sabırla oturuyor. Böylece onun cesaretini övüyorlardı. Japonya'da hiç kimse böyle bir şey görmemişti. Hepsi de kendi kendine Anjinsan'ın artık ne yapacağını sormaktaydı. Kendi kendine kalkıp gidebilecek miydi? Yoksa ruhu onu bırakacak mıydı? Onun yerinde olsam nasıl davranırdım diye düşünüyordu hepsi. Bir hizmetçi sessiz sedasız gelerek Omi'nin kanayan elini sardı. Zaman zaman Mariko onun adını söylüyordu. Sonra Blackthorn'un gözleri görmeye, kulakları duymaya başladı.
Anjinsan?
Hay! O anda inanılmayacak derecede bitkindi. Mariko Omi'nin önerdiklerini söyledi. İngiliz'in bunları anlaması için birkaç defa tekrarladı. Blackthorn son gücünü toplamış, zaferin zevkini tadıyordu. Onun sözü kadar benimki de yeterli. Fakat istediği için Tanrı'nın üzerine yemin ediyorum. Ya bu sanda sözlerini tutacağına dair kendi Tanrısının üzerine yemin etsin.
Lord Yabu bu da üzerine yemin ettiğini söylüyor.
Blackthorn yeminden sonra verilen çayı aldı. O zamana kadar çay kendisine böyle lezzetli gelmemişti. Gözlerinin keskinliğine şaşarak yağmur damlalarına baktı. Yağmur ne güzel değil mi? Kadın onun duygularının ölümle buluşmaya gitmemiş birinin erişemeyeceği bir yükseklikte olduğunu sezmişti. Adam bilinmeyen bir karma yüzünden olan mucize sayesinde geri gelmişti.
''Evet, neden biraz dinlenmiyorsunuz Anjinsan? Lord Yabu yarın konuşacağınızı söylüyor.''
''İyi olur, teşekkür ederim.''
''Ayağa kalkabilecek misiniz?''
''Öyle sanıyorum.''
''Yabu-san bir tahtiravan isteyip istemediğinizi soruyor.''
Blackthorn bunu düşündü, sonra yürüyebileceğine karar verdi. Uzanıp kısa kılıcı alarak kılına soktu. ''Bağışlayın.'' diye mırıldandı.
''Üzülmemelisiniz Anjinsan, bu gece siz yeniden doğdunuz. Bu yepyeni bir hayat.''
Mariko onun hesabına gururlanarak konuşmuştu.
''Pek az kimseye geri dönme olanağı verilir. Büyük cesaret gösterdiğinizi biliyoruz. Pek çok erkek bu durumdan sonra ayağa kalkacak gücü bile bulamaz. Size yardım edebilir miyim?''
''Hayır, teşekkür ederim.''
''Yardım şerefsizlik değildir. Size yardım etmekle ben onur kazanacağım.''
''Teşekkür ederim ama önce gücümü bir deneyeceğim.'' Fakat hemen kalkamadı. Önce ellerine dayanıp dizüstü durdu. Sonra sendeledi ve az kalsın düşüyordu. Sonunda kalktı. Yabu eğilip selam verdi. Mariko, Omi ve Igurashi de onu taklit ettiler. Blackthorn önce sarhoş gibi birkaç adım attı. Bir sütunu tutarak durdu ama tekrar yürüdü. Sallanıyordu. Fakat bir erkek gibi tek başına gidiyordu ve bir eli de kılıcındaydı. Yabu sakeyi başına dikti, konuşacak hale gelince de Mariko'ya ''Lütfen onun peşinden gidin'' dedi. Kadın çıkınca Igurashi'ye döndü.
''Budala tezek yığını!''
Igurashi hemen pişmanlıkla aldığını yere dayadı.
''Blöf dedin daha, aptallığın yüzünden eşsiz bir hazineyi kaybedecektim.''
''Evet efendim, haklısınız, hemen canıma kıymama izin vermenizi dilerim.''
''Bu senin için çok iyi sayılır. Haydi git, seni çağırana kadar ahırda otur. Aptal atlarla uyu. Sen de at kafalı bir ahmaksın zaten.''
''Efendim, özür dilerim efendim.''
''Defol, silahların başına Omi-san geçecek artık. Blöfmüş, bir de blöf dedi. Neden yanımda hep budalalar var?''
Omi ses çıkarmadan içinden gülüyordu.
''Fakat sen aptal değilsin Omi-san. Bugünden itibaren idare ettiğin topraklar iki katına çıkarıldı. Gelecek yılda 6000 koku alacaksın.''
Omi saygıyla eğildi. İçinden ya bu ölümü hak etti diyordu. Onu idare etmek çok kolay. Sonra mırıldandı.
''Ben böyle bir şeye layık değilim efendim. Sadece görevimi yaptım.''
''Evet, fakat sadakat ve görev armağanlandırılmalıdır.''
Omi doğruldu. ''Savaş ne kadar sonra başlayacak efendim?''
''Bu yıl, belki 6 ay sonra. Neden sordun?''
''Lady Mariko'nun burada 3 günden fazla kalması daha doğru olur sanırım. Böylece kendinizi korursunuz.''
''Ha, neden?''
Anjinsan'da ancak onun aracılığıyla konuşabiliyoruz. Anjinsan 15 günde 20 adamımızı yetiştirir. 20 adamımız da 100 kişiyi eğitir. Böylece kalanları da eğitiriz. Ondan sonra Anjinsan'ın ölmesi veya sağ kalması da bizi ilgilendirmez. Hem Toda Mariko sayesinde Hiromatsu, Buntaro ve klanını etkilemeyebiliriz. Hatta Toranaga'yı bile etkileyebiliriz.
Mariko-san'la ilgili yazıyı hemen hazırla.
Omi kayıtsızca ekledi. Annem bugün Yedo'dan haber almış efendim. Lady Genjiko Toranaga'ya ilk erkek torununu vermiş. Ya bu hemen dikkat kesildi. Toranaga'nın torunu. Acaba o torun aracıyla Toranaga yola getirilebilir miydi? Bu torun sayesinde Toranaga'nın soyu devam edecekti. Bebeği nasıl kaçırabilirdi?
Ya Ochiba diye sordu. Lady Ochiba nerede?
Kendisi 3 gün önce yanındakilerle Yedo'dan ayrılmış. Şimdi Ishido'nun topraklarında güvendedir. Ya bu Ochiba ve kardeşi Genjiko'yu düşündü. İmparatorluğun en cazibeli kadını ve veliahtın annesi olan Lady Ochiba güzel, sinsi ve acımasız biriydi. Buna karşılık küçük kardeşi Genjiko yassı suratlı çirkin bir yaratıktı. İki kardeş birbirlerini çok seviyorlardı. Fakat Ochiba Toranaga ve soyundan nefret ediyordu. Genjiko da Taiko ve oğlu Yaemon'dan hiç hoşlanmıyordu. Yıllardır pek çok daimyonun yaptığı gibi ya bu da kendi kendine Ochiba'nın oğlunun babası gerçekten Taiko muydu diye sordu. Bunu bilebilmek için neler vermezdim. O kadına sahip olmak için neler vermezdim.
Ya bu gerindi ve kendisine uzatılan sakeyi aldı.
Demek yarım ayda askerler eğitilir diyorsun. Öyleyse Mariko-san en az 15 gün burada kalmalı Omi-san.
Bozuk dişlerini göstererek güldü. Vakti gelince biz de Anjinsan'a bir ders vereceğiz. Ona doğru seppuku yapmasını öğretmen gerek. İşte bunu seyretmek zevkli olurdu.
Sen haklısın, o barbarın günleri sayılı.
27. 12 gün sonra akşam üzerine doğru Osaka'dan bir kurye geldi. Adamın yanında 10 samuray vardı ve ağızları köpüklenmiş atlar ölecek haldeydiler. Mızrakların uçlarına güçlü naipler meclisinin forsu takılıydı. Ishido'nun komutanlarından biri olan kurye yüksek rütbeli, zayıf, sert bir samuraydı. Adı Nebara Jozen olan adam acımasızlığıyla ün yapmıştı. Gri kimonosu yırtılmış ve çamur içinde kalmıştı. Gözleri uykusuzluktan kanlanmıştı. Terbiyesiz bir tavırla yiyecek ve içecekleri reddederek hemen Yabu'yu görmek istediğini söyledi.
''Bu halimi affedin Yabu-san, fakat işim acele. Efendim önce neden kendi askerlerinizle birlikte Toranaga'nın samuraylarını da eğittiğinizi sordu.''
Yabu bu terbiyesizlik karşısında kızardıysa da kendini tuttu. Jose'nin belirli buyruklar aldığı belliydi. Bu terbiyesizliği de lordunun çok güçlendiğini belirtiyordu. Ayrıca bu gizli işin duyulması, yani civarda bir casus olması da Yabu'yu sarsmıştı. Kalenin verandasında oturuyorlardı. Omi Yabu'nun arkasındaydı. Birkaç gün önce bağışlanan Igarashi ve Jose'nin yakınındaydı. Özel muhafızlar onları korumaktaydı. Jozen devam etti.
Efendim neden Toranaga'nın oğlu Naga'nın ikinci komutanı olduğunu da soruyor. Hem neyin ikinci komutanı? Sonra Lord Ishido büyük bir nezaketle Toranaga'nın oğlunun burada olmasının nedenini soruyor. Bu kendisini çok ilgilendirmekte. Evet, müttefiklerinin yaptığı her şey efendimi ilgilendiriyor. Başka önemli bir sorun daha var. Naipler Meclisi yani ayın ilk gününde toplanıyor. Sadakat yemininizi tazelemeniz için sizi de Osaka'ya davet ettiler.
Ya bunun yüreği ağzına geldi. Anladığıma göre Toranaga-sama istifa etmiş.
Öyle Yabu-san. Fakat onun yerine Lord Ito Teruzumi geçecek. Efendim de yeni Naipler Meclisi Başkanı olacak.
Ya bu paniğe kapılmıştı. Toranaga 4 naibin 5.'si konusunda asla uyuşamayacaklarını söylemişti. Ito Teruzumi Negato bölgesinden önemsiz bir daimyoydu ama soyu Fujimoto'ya dayanıyordu. Onun içinde naipliğe kabul edilirdi. Fakat kendisi kukla gibi oynatılacak yeteneksiz bir adamdı. Ya bu düşünecek zaman kazanmaya çalıştı. Bu daveti almakla onur duyarım.
Efendim hemen yola çıkmak isteyeceğinizi düşündü. Böylece resmi toplantı sırasında Osaka'da olursunuz. Bütün daimyolara da aynı davetin yapıldığını size söylememi buyurdu.
Ya bu sakin gözükmeye çalışıyordu. Bu resmi toplantıda bulunmak büyük bir onur olacak.
İyi, işte bu da Lord Teruzumi'nin naipliğini onaylayan belgenin bir kopyası.
ya bu sarılı parşömeni titreyen ellerle alarak açtı. Bütün naipler, yani Ishido, Koyama, Onoshi, Sugiyama bu belgeyi imzalamışlardı. Ayrıca Taiko'nun karısı Lady Yodoka da imzasını atmıştı. Josen devam etti. Bu kopyayı Iwari, Mikawa, Totomi, Sigura, Izu ve Kuanto Lordlarına yolladılar. Belgede 11 gün önceki tarih vardı. Iwari, Mikawa, Sugura ve Totomi Lordları bu daveti kabul ettiler. İşte onların mühürleri de şurada. Listemde sizden başka biri daha var. Sonuncu olan Lord Toranaga.
Lütfen efendinize teşekkür edin ve kendisini tebrik etmek için sabırsızlandığımı söyleyin.
İyi, bunu yazmanız gerekiyor.
Pekala, akşam yemeğinden sonra yazarım Josen-san.
Josen o halde biraz dinleneyim diye mırıldandı. Fakat izninizle güneş batarken buraya geleceğim.
Yabu'nun her türlü davetini reddederek çıktı. Yalnız kalınca Yabu'nun yüzü hiddetten allak bullak oldu.
Beni kim ele verdi?
Kim? O casus nerede?
Rengi kül gibi olan Igarashi muhafızları uzaklaştırdı.
Casus Yedo'da olmalı efendim. Burada güvenlik eksiksiz.
Ya bu neredeyse üstünü başını paralayacaktı.
Beni ele verdiler, yalnız kaldık. Izu ve Kuanto'yu yalnız bıraktılar, Ishido kazandı.
Omi hemen atıldı. Daha 20 gününüz var efendim, hemen Lord Toranaga'ya bir haber yollayın.
Ya bu tıslar gibi konuştu. Budala, Toranaga durumu biliyor tabii. Benim bir casusuma karşılık onun 50 casusu var. Beni bu kapana kıstırıp bıraktı.
Omi korkusuzdu. Sanmıyorum efendim. Iwari, Mikawa, Totomi ve Sugura onun düşmanıdır. Belki de kendisi henüz durumu duymadı. Ona hemen haber yollayın. Meclisin toplanamaması için Ito Teruzumi'yi ya da naiplerden birini hemen öldürsün.
Ya bunun ağzı açık kaldı.
Ne?
İsterseniz beni gönderin. Veya Igarashi-san'ı. Lord Ito ölürse Ishido yine çaresiz kalır.
Ya bu şaşkın,
çıldırdın mı sen diye mırıldandı, ne dediğinin farkında mısın?
Efendim, biraz sabır göstermenizi rica edeceğim. Anjin-san size eşsiz bilgiler verdi ne?
Biz bunları hayal bile etmemiştik. Şimdi Toranaga'da bunları sizin haberlerinizden ve oğlunun gizli yolladığı haberlerden dolayı biliyor. Vakit kazanırsak 500 tüfekçimizle gizlice eğittiğiniz 300 tüfekli samuray sayesinde çok büyük bir güç kazanırsınız. Ama ancak bir kez başarı elde edersiniz. Düşman sizin tüfek kullandığınızı görünce hemen akıllanıp aynı şeyi yapar. Ama ilk savaşı da kaybeder. İşte bu savaş sayesinde Toranaga zafer elde edebilir.
Ishido'nun savaşmaya ihtiyacı yok. 20 gün sonra imparator tarafından Naipler Meclisi Başkanlığı onaylanacak.
Ishido bir köylüdür, bir köylü oğludur, yalancıdır ve savaşta da arkadaşlarını bırakıp kaçar.
Ya bu Omi'nin yüzüne baka kaldı. Sen ne dediğinin farkında mısın?
Kore'de bunu yaptı, ben de oradaydım. Durumu babam da gördü, ben de gördüm.
Ishido Buntaro-san'ı tek başına bırakarak kaçtı. O sadece hain bir köylüdür. Taiko'nun köpeği. Köylülere güvenemezsiniz. Ama Toranaga bir Minowara, ona güvenebilirsiniz. Sadece Toranaga'nın çıkarlarını düşünmenizi öğütlerim.
Ya bu inanmaz gibi başını salladı.
Sağır mısın? Nebara Jose'nin sözlerini duymadın mı? Ishido kazandı. Meclis 20 gün sonra eski yetkisine kavuşacak.
Belki.
Ito öldürülse bile bunu nasıl yaparsın? Olanaksız.
Deneyebilirim ama vaktinde yapmama olanak yok. Bu işi 20 günde sadece Toranaga başarabilir.
Omi kendisini tehlikeye attığını biliyordu.
Bunu düşünmenizi rica edeceğim.
Ya bu yüzündeki terleri sildi.
Bu davetten sonra gitmezsen beni de klanımdakileri de öldürürler. Buna sen de dahilsin. O alayı eğitmek için 2 aya ihtiyacım var. Toranaga ile ben diğerlerini yenemeyiz.
Hayır, yanılıyorsun. Ishido'yu desteklemem gerek.
Omi, daha 10 gün Osaka'ya gitmenize gerek yok dedi. Toranaga'ya hemen Nebera Jose'ne haber verin. Böylece Izu ve Kasigi klanını korursunuz. Size yalvarıyorum. Ishido size kalleşlik edecek ve her şeyinizi elinizden alacaktır. Ikawa Jikyu onun akrabası ne?
Igarashi bağırdı. Fakat Jose ne olacak? Ya silahlar? Askerleri eğitmemiz? O bu gece her şeyi görüp öğrenmeyi isteyecektir.
Her şeyi onlara anlatın. Bütün planlarınızı açın.
Igarashi şiddetle itiraz etti.
Jose ne yaptığınızı anlar atlamaz efendisine haber verecektir. Ishido da planlarımızı çalacaktır, biz de mahvolacağız.
Hayır, onun peşine takılır ve uygun bir yerde kendisini öldürürüz.
Sus, bu sözler sadece çılgınlık.
Omi azarı işitince başını eğdi.
O halde seppuku yapmama izin verin efendim. Fakat önce izin verin de sözlerimi bitireyim. Sizi korumaya çalışmazsam görevimi yapmamış sayılırım. Sözlerini bitir.
Şimdilik bir naipler meclisi yok. Onun için küstah ve terbiyesiz Jozenli adamlarını resmen koruyan bir meclis de yok. Meclis olmadığına göre size buyruk da veremezler. Şu anda ortada meclis yokken bu buyruğa sadece İshido'nun müttefikleri boyun eğecektir. İvari, Mikawa, Totomi ve Sugura lordları İshido'nun akrabaları değil mi? Bu tehdide kulak asmamalısınız. Toranaga şimdiye kadar hiçbir savaşta yenilmemiştir. Toranaga gemilerimiz olmasını, ticaret yapmamızı uygun görüyor. İshido bunları istemiyor. Toranaga o barbarın gemilerini buraya getirtmek niyetinde. Kendisine bunu siz teklif ettiniz. Ama İshido kazanırsa Izu'yu akrabası Ikawa Jikyu'ya verecektir. Oysa Toranaga kazanınca Jikyu'nun toprakları sizin olacak. Siz Toranaga'nın baş müttefikisiniz. Kılıcını size vermedi mi? Silahların kontrolünü size bırakmadı mı? Bu silahlar düşmanı şaşırtıp yeneceğinizi açıklamıyor mu? Köylü Ishido size ne verdi? Terbiyesiz Ronin samuraylarını size hakaret etmeleri için yolluyor. Sadece Toranaga Minowara'yı seçebilirsiniz. Onunla birlik olmalısınız. Selam verip sessiz sedasız bekledi. Ya bu Igarashi'ye baktı. Sen ne diyorsun? Igarashi'nin yüzünden endişesi okunuyordu. Ben de Omisan gibi düşünüyorum efendim. Yalnız habercileri öldürmek tehlikeli olabilir. Birden durdu. Güvercinler? Jose'nin katırlarına iki kafes güvercin yüklenmişti. Omi bu gece güvercinleri zehirleriz diye atıldı. Ya bu Igarashi dedi. Jose'ni gözetlemeleri için adamları hemen yolla. Bugün güvercin yollayıp yollamadığını anlasınlar. Omi de ekledi. Bütün şahinlerimizle avcılarımızı da hemen doğuya yollasanız iyi olur. Igarashi birden durdu. Omi-san, aklıma bir şey geldi. Jikyu ve Lord Ishido konusundaki sözleriniz doğru. Ama neden Jozen'le uğraşacakmışız? Neden ona bilgi verelim? Neden hepsini bir an önce öldürmüyoruz sanki? Çok doğru. Sizin planınız benimkinden daha fevkalade Igarashi-san. Ya bu belki Ishido'yla pazarlık edebilirim diye mırıldandı. Bu kapandan kurtulmak için bir yol arıyordu. Dediğin gibi 10 günüm var. Jose'ni nasıl ortadan kaldıracağız? Omi başını salladı. Hemen Lord Toranaga'ya durumu haber verin. O Lord Ito'nun ortadan kaldırılması gerektiğini anlar. Bu arada Naga'dan yararlanıp Jose'ni de temizleyebiliriz. Hava kararırken Blackthorn ve Mariko peşlerinde diğer atlılarla bahçe kapısına geldiler. İkisi de yorulmuştu. Uşaklar gelip atları aldılar. Blackthorn oldukça anlaşılır bir Japoncayla adamları savdı ve her zamanki gibi gururla verandada bekleyen Fujiko'yu selamladı. Kadın Blackthorn'un artık alıştığı, size çay verebilir miyim Anjin-san sorusunu sordu. Erkekler zamanki gibi cevap verdi. Hayır, önce banyo yapacağım, sonra biraz sake ve yemek. Kadını saygıyla selamlayarak bahçeden dolaşıp arka taraftaki hamama gitti. Banyonun sıcak suyunda biraz yorgunluğu geçer gibi oldu. Burada çok işim var diye düşünüyordu. Ancak banyoda birkaç dakika yalnız kalabiliyorum. Pek çok şey öğrendim. Bunları da Mariko'ya borçluyum. Mariko'nun burada kalması çok iyi oldu. Biraz sonra banyonun kapısı açılarak Mariko içeriye girdi. Anjin-san?
Hay Mariko-san.
Kadın eğilip selam verdi ve Japonca, Yabu-san bu gece sizi görmeyi istemiyor dedi. İngiliz başını salladı.
İyi, domo.
Sonra gülümsedi. Biliyor musunuz, buraya geleli beri ilk kez böyle serbest kalıyorum. Genç kadın da güldü. Senior Kılavuz Kaptan Blackthorn, ben de buraya geldiğimden beri ilk defa böyle izinliyim. Erkek bir kahkaha attı. Mariko saçlarını korumak için başına kalın bir havlu sarmış, üstüne de kalın pamukludan bir kimono giymişti. Genellikle Suvo, İngiliz'e masaj yaparken o küvete giriyordu. Hatta bazen Fujiko ile birlikte gelip küvete girdikleri de oluyordu. Blackthorn sıcak sudan çıkmaya yeltendi. Banyoyu size bırakayım.
Yok yok, sizi rahatsız etmek istemem.
O halde bunu benimle paylaşın, su çok güzel.
Teşekkür ederim. Üstümdeki ter ve tozu bir an önce atmayı istiyorum.
Kimonosunu çıkararak küçük tabureye oturdu ve bir hizmetçi hemen onun vücudunu sabunlamaya başladı. Blackthorn genç kadını ilk kez çıplak olarak denize girdiği gün görmüş ve çok heyecanlanmıştı. Fakat artık onun çıplaklığı adamı etkilemiyordu. Japonlara özgü şekilde bir Japon evinde yaşamak onun böyle şeylere alışmasına yol açmıştı.
Mariko, bundan daha doğal ne olabilir Anjin-san demişti. Vücutlar doğaldır. Erkeklerle kadınlar arasındaki farklar da öyle sayılır.
Blackthorn küvetten çıkarak uzun banka uzandı ve kendisini Masör Suvo'nun ellerine terk etti. Yarın pek çok şey olabilir diye düşünüyordu. Ama bugün onların kurallarına uyacağım. Jose'nin kafası iyice karışmıştı. Ya bu Omi ve Igarashi'nin açık açık anlattığı savaş taktikleri onu sersemletmişti. Sadece alayın ikinci komutanı ve baş düşmanının oğlu olan Naga ağzını açıp bir şey söylememişti.
Jose'n şaşılacak iş ya bu Sama diye tekrarladı. Böyle gizli gizli çalışmanızın nedenini şimdi anlıyorum. Efendim de bunu anlayacaktır. Akıllılık etmişsiniz doğrusu. Naga-san bütün gece hiç sesiniz çıkmadı. Bu yeni strateji konusunda ne düşündüğünüzü öğrenmeyi isterim.
Babam savaşla ilgili bütün olasılıkların düşünülmesini ister Jose'n-san.
Ama sizin düşünceniz nedir?
Ben buraya buyruk almak, görmek, dinlemek, öğrenmek ve denemek için gönderildim. Düşüncelerimi açıklamam istenmedi. Bu konuda ya Busama, Omi-san veya babam fikir yürütebilir.
Fakat bu gece herkes rahat rahat konuşuyor. Saklanacak ne var? Hepimiz dostuz ne? Bu kadar ünlü bir babanın ünlü oğlu da düşüncelerini açıklamalıdır.
Naga buz gibi bakışlarla Jose'ni süzdü.
Düşüncemi sordunuz efendim. Ben bu işi tiksindirici buluyorum. Atalarımız kiminle savaştıklarını, kimi yendiklerini daima bilmişlerdir. Bu Bushido'dur. Gerçek samuraylar böyle savaşırlar. Daha üstün olan erkek kazanır, ne? Fakat şimdi... Şimdi değerinizi lordunuza nasıl kanıtlarsınız? Kurşun sıkmak sadece budalalıktır. Kahramanlık bunun neresinde? Samuray geleneğimize karşı patlayıcı silahlar. Barbarlar da köylüler de böyle dövüşürler. Birkaç deli köylü yeterince silahla pek çok samurayı öldürebilir. Evet, köylüler bizi öldürebilirler. Hatta babamın yerine oturmak isteyen Lord Ishido da bu işi yapabilir.
Jose'n sinirlendi.
Lord Ishido babanızın topraklarını istemiyor. O sadece imparatorluğun sahibi olan veliahtı korumak istiyor. Hem Lord Taiko da bir zamanlar köylüydü. Lordum Ishido da öyle. Ben de köylü ve Ronin'dim.
Naga kavga etmek istemiyordu. Kılıç ve balta kullanmakta çok usta olan Jose'nle takışmak niyetinde değildi. Hatta ağzını açtığına da pişmandı.
Konuştuğum için özür dilerim. Sizi rahatsız ettiysem beni bağışlayın. Ya bu Samu ve Omi-san?
Ya bu araya girdi.
Özür dileyecek bir şey yok. Bu liderler arasında bir konuşma ne?
Jose'n doğruldu.
Lordum Ishido'ya haber göndermem gerek.
Ya bu anı beklemiş gibi hemen yerinden kıvrılmış bir parşömen çıkardı.
Burada yaptığımız bütün çalışmaların raporu bu. Lord Ishido eğitime son vermemizi istediği an her şey duracak tabii.
Jose'n parşömeni aldı.
Ya Lord Toranaga o ne diyor?
Gözleri Naga'ya gitti. Fakat genç bir şey demeden parşömene bakıyordu.
Ya bu onun fikrini de soracaksınız nasıl olsa diye cevap verdi. Herhalde yarın Yedo'ya hareket edeceksiniz. Yoksa bir saldırı görmeyi ister miydiniz? Bir saldırıyı seyretmeyi isterim doğrusu.
Jose'n yardımcısına dönerek parşömeni verdi.
Masumoto bunu Lord Ishido'ya götür hemen yola çık.
Peki Jose'n-san. Ya bu da Igarashi'ye baktı.
Kendisine at ve muhafız verin.
Jose'n gerinerek esnedi.
Çok yorulmuşum. Osaka buradan çok uzak tabii.
Ya bu gülümsedi. Öyle.
O gece size saldıran haydutları anımsadınız mı?
Tabii.
İşte o gece tam 450'sini öldürdük. Hemen bazıları Lord Toranaga'nın üniformasını giymişlerdi. Ronin'lerin şerefi yoktur.
Bir zamanlar Ronin olduğu için hala utanç duyan Jose'n sinirlendi.
Bazı Ronin'ler vakarlıdır. Bazıları da bizim grilerin üniformalarını giymişlerdi. Ama hiçbiri kaçamadı. Hepsi öldü.
Ya Buntaro-san?
Hayır.
Ağzından bu söz kaçtığı için pişmandı ama çaresiz devam etti.
Hayır, kesinlikle bilmiyoruz. Başı elimize geçmedi. Belki de onu yakalayıp doğramışlardır.
Naga nazik nazik, Lord Todo Hiromatsu nasıl dedi? İhtiyar demir yumruk her zamanki gibi güçlü ve aksi. Kendisi birkaç gün önce babanızın adamlarıyla kentten ayrıldı. Ya babamın ailesi?
Lady Kiritsubo ve Lady Sazuko'nun efendimin yanında kalmaları istenmiş. Bir doktor hanımefendiye bir ay dinlenmesini söylemiş. Çocuk beklediği için bu ara yola çıkması doğru değilmiş.
Naga endişelenerek, ''Önemli bir şey olmadığını umarım.'' dedi.
''Hayır Naga-san.''
Jose'n yine Yabu'ya baktı.
''Lord Toranaga'ya geldiğimi haber verdiniz değil mi?''
''Evet.
Bir haberci güvercininin havada daireler çizip kuzeye doğru uçtuğunu gördüm de.''
''Evet artık böyle güvercinlerim var.'' Yabu bu arada Jose'nin güvercinlerini de gözetlediklerini ve bunların dağların orada şahinler tarafından yere indirildiklerini söylemedi tabii. Hem şifreyi de çözmüşlerdi.
Josen haberlerin hepsi doğru diye yazmıştı. Ya bu Naga, Omi ve Barbar burada.
İyi geceler Fujiko-san.
İyi geceler Anjin-san.
Kapı arkasından kapandı. Blackthorn kimonosuyla kasık bağını çıkararak daha ince bir yatak kimonosu giydi. Cibinliğin altına girerek yattı. Kandili de söndürdü. Etraf karanlıktı artık. Dalgaların sesini duyabiliyordu. Fazla sake içtiği için biraz sersemlemişti. Zaman zaman aşağıdaki köyde bir köpek avlıyordu. Bir köpek olsam diye düşündü. Evdeki Grog adlı köpeğini anımsadı. O sırada ince kapı yana doğru kaydı ve Blackthorn'da yastığın altındaki silahını çekerek hazırlandı. Sonra hafif ipek hışırtısını ve parfümü duydu.
Anjin-san, fısıltı vaat doluydu.
Erkek görmeye çalışarak karanlıklara baktı. Hay diye mırıldandı. Ayak sesleri yaklaştı. Sonra kadın eğilip cibinliği kaldırdı ve Blackthorn'a sokuldu. Onun elini tutarak önce göğsüne sonra dudaklarına götürdü.
Mariko-san...
O anda parmaklar karanlıkta dudaklarına dokundu ve konuşmamasını belirtti. Blackthorn atıldıkları büyük tehlikeyi anlayarak başını salladı. Kadının incecik bileklerini tutarak dudaklarıyla okşadı. Zifiri karanlıkta diğer elini kaldırarak kadının yüzünde dolaştırdı. Kadın da onun parmaklarını teker teker öptü. Açtığı saçları beline kadar inmişti. Blackthorn'un elleri aşağıya kaydı. İncecik ipeğin altında başka bir şey yoktu. Kadının tadı da eşsizdi. Blackthorn'un dili onun dişlerine dokundu, sonra kulaklarında gezindi. Kadın kimonosunu çıkararak yana yattı. Solukları daha sıklaşmıştı şimdi. Daha da yaklaşıp sokularak örtüyü kafalarına çekti. Sonra elleri ve dudaklarıyla erkeği sevmeye başladı. Blackthorn'un tanıdığı kadınlardan çok daha yumuşak, ihtiraslı ve tecrübeliydi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 231.